أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Uzunca bir süreden sonra tekrar Hilal TV ekranlarına çıkmak nasip oldu. Hem şu anda stüdyomuzda bizi dinleyen kardeşlerimize hem de ekranları başında dinleyenlere hayırlı sabahlar diliyorum. İnşallah bundan sonraki programlarda bayram günleri dışındaki cumartesi günleri inşallah derslerimize devam edeceğiz. Allah nasip ederse. Biliyorsunuz bu arada, yani Hilal TV'de yayın yapamadığımız dönem içerisinde Türkiye'de çok önemli olaylar oldu. Bir darbe teşebbüsü atlatıldı ama Allah'a şükür ülkemiz için son derece hayırlı neticelere vesile oldu. Herkesin milli duyguları tazelenmiş oldu. En önemlisi de inancın sorgulanmaya başlanmış olmasıdır. Acaba biz nerede hata ettik ya da nerede hata ediyoruz diye sorgulayanlar var. Fakat tabii bu sorgulama, televizyon ekranlarına baktığım zaman şunu görüyorum. Arkadaşlarımız çok istisnai bir takım şeyler bana zaman zaman anlatıyor ama bu sorgulama dediğim şey bataklıkta develenme gibi gözüküyor. Yine bu hale getirenlerin temsilcileri televizyonlara çıkıyor. Yani Müslümanları bu hale getirenlerin temsilcileri televizyona çıkıyor. Konuşuyorlar. Mesela dün akşam baktım, gerçekten bu memleketin hocaları buysa bu memleketin iflah olması mümkün değil. Hemen kapattım televizyonu. Dinlenemiyor gerçekten. Şimdi bugün biliyorsunuz uzun zamandır Türkiye'de paralel kelimesi moda oldu. Ondan dolayı işte uydurulan din, indirilen din ya da paralel din şeklinde bir takım tanımlamalar. Zaten biz bu paralel din tanımlamasını aşağı yukarı birkaç senedir kullanıyoruz. Bazen de indirilen ve uydurulan din tanımlamasını kullanıyoruz. Bugünkü dersimizde kadınların dövülmesi olayı üzerinde duracağız. Paralel dinde kadınların dövülmesi diye dersin ismini koyduk. Şimdi bu bir gerçekten çok önemli bir örnek. Sıra biz yıllardır bu kadınların dövülmesiyle alakalı çalışmalar yapıyoruz. İşte bizim doğru bildiğimiz yanlışların son baskılarında da bir takım açılımlar yapmaya çalıştık. Yıllardır çalıştık ama Allah'ın izniyle şu anda tam kesin sonuca vardığımız kanaatindeyim. Hani Allah-u Teala'nın ayetleri kendisinin açıklaması ve bunun bir ekip tarafından bulunabileceği, yani Allah'ın yaptığı açıklamaların Kur'an-ı Kerim içerisinde olduğu bir ekip tarafından bulunabileceği gerçeği üzerinden hareket edince Allah bu sonuçlara ulaşmamızı nasip eyledi. Şimdi yıllarca uğraşıyorsunuz da nasıl oluyor? İşte Kur'an açık kitap değil mi diyor bazıları. Tabii ki Kur'an-ı Kerim açık kitaptır. Tıpkı tabiat gibi. Tabiatta da her şey açıktır. Ağacının suyunu, toprağını, her şeyini görürsün. Ama oradan bir üretim yapmaya kalkıştığın zaman o da çok ciddi bir ekip çalışması, çok ciddi bir bilgi birikimi, çok ciddi bir altyapı gerekiyor. Mesela hemen bilgisayar icat edilmiyor yani. Uzun asırlar sonra ancak icat ediliyor. Efendim bu o kadar şey mi? Hemen şu var biliyorsunuz. Yani birçokları işte Kur'an-ı Kerim açık kitaptır diyerek kendi akıllarına geleni din olarak anlatıyorlar. İşte bugün onun bir örneğini inşallah göreceğiz. Türkçemizde bir söz vardır biliyorsunuz. Bir kuyuya bir deli bir taş atar. Taş atmak çok kolay. Ne olacak? Taşı yuvarlarsın hemen gider. 40 akıllı çıkaramaz. Fakat ben de şunu söylüyorum. O kuyuya o taşı akıllı birisi atmışsa, hani delinin attığı taşı hemen görürsünüz. Hemen fark edersiniz. Ya bu taşı buraya kim atmış dersiniz. Ama akıllı biri atarsa 40 milyon, 40 milyar akıllı o taşın orada olduğunu fark edemez bile. Zanneder ki orada o taş olmalı. İşte bizim çalışmalarımızdaki en büyük sıkıntı o. Biraz sonra göreceksiniz. Kadınların dövülmesi konusunda herkes ittifak etmiş gözüküyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in koyduğu prensibe baktığımız zaman burada çok ciddi bir yanlış olduğunu görüyoruz. Kur'an'ın koyduğu prensip ne? Şimdi Allah-u Teala diyor ki, burada hep her defasında okuyoruz. Diyor ki, Estağfirullah, işte Hud suresinden başında, Kitabun uhkimet ayatu sümme fussilet milledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, sonra hakim ve habir tarafından açıklanmıştır. Ella ta'budu illallah, Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. E şimdi burada Allah-u Teala bir yerde vadribuhun ne demişse İsa suresinin 34. ayetinde bunu kesinlikle bir başka yerde açıklamış olması lazım. Başka yerlere baktığımız zaman bırakın dövmeyi, yani kadınlara da çok ciddi manada pozitif ayrımcılık olduğunu görüyoruz. Mesela erkekler için muhsin kelimesini kullanıyor Allah-u Teala, kendisini kale gibi koruyan, ama kadın için muhsana diyor, korunan. Tamam, kadın kendisini de koruyacak ama korunan bir yapıda. Kadını kendisi koruyor, kocası koruyor, toplum koruyor, Allah-u Teala koruyor. Ayetlere baktığımız zaman bunu görüyoruz. E şimdi bakıyorsunuz ki Allah kadını insanların en çok ulaşmak istedikleri bir noktaya koymuş. Mesela diyor ki Ali İmran suresi 14 müydü? Estağfirullah. Züyyine linnâsi hubbu şehevâtinden nisa. Hemen. İşte insanlar için çok güzel gösterdi. Böyle arzuyla ulaşma isteği kadınlara. Vel benil oğullara. Vel kanâtiril mukkantara. Timine zehebi vel fıbba. Altın ve gümüş. Bakıyorsun altın ve gümüş herkesten hani dünya malı. İnsanların en fazla şeyi işte oğul sahibi. Bakıyorsun kadın en başta zikredir diyor. E şimdi mesela şimdi şurada hanımlar var, şurada erkekler var. Erkekler birbirleriyle pek ilgilenmezler. Ama yapı itibariyle bu hanımlar birbirleriyle çok ilgilenir. Hanım da hanımla çok ilgilenir. Çünkü onun gözünde de kadın çok önemlidir. Kadının gözünde de kadın çok önemlidir. Erkeğin gözünde de kadın çok önemlidir. E öbür taraftan bakıyoruz Allah-u Teala eşlere diyor ki Nisa 19. ayette ve aşiruhunne bil maruf, erkeklere emir veriyor. Kadınlar da marufa göre, yani Kur'an'da anlattığım esaslara göre hayatınızı sürdürün diyor. E fein kerihtumuhunne, onlardan hoşlanmazsanız, yani sevmeyebilir. Ve bir zamanlar sevdiğini bir zamanlar sevmeyebilir. Yani sevmek kişinin elinde olan bir olay değil. Hatta diksinme noktasına kadar da gelebilir. O zaman ne diyor? Ve asa en tekrahu şeyen famidu babu ve in kerihtumune fe asa en tekrahu şeyen ve yecaalallahu fihi hayran kesira. Kadınlardan diksinebilirsiniz. Ama şunu düşünün. Bazen bir şeyden diksinirsiniz ama o sizin için çok hayırlı olabilir. Siz o hoşlanmadığınız tarafına değil, onun iyi taraflarını araştırın diyor. Hoşlanmazsanız bırakın demiyor. Hemen ondan sonra gelen ayette diyor ki وَاَخَدْنَ مِنْكُمْ مِيْتَغَنْ غَلِيْضًا, sizden diyor çok sağlam bir söz almışlardır. Bakıyorsunuz ki kadınlarla ilişkilerde emri de hep erkeklere verilmiş. Onlara, çünkü onlar Allah tarafından böyle talep edilen bir yapıda yaratılmış. Erkekler talep eden yapıda yaratılmış. Talep ederken de davranışların düzgün olması sürekli emrediliyor. Peki şimdi Allah-u Teala burada hani şey yapılıyor. Şimdi önce o ayet kelimeyi okuyalım. Mesela istersen Yahya sen o Nisa 34'e verilen şu mealden bir oku. Diyanet'in mealinden.
Evet, Diyanet İşleri Başkanlığı mealinden okuyayım Nisa suresinin 4. surenin 34. ayetini. Şöyle meallendiriliyor. Erkekler kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta ve ailenin geçimini sağlamaktadırlar. İyi kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın kendilerini koruması sayesinde onlar da gaybı korurlar. Evlilik yükümlülüklerini reddederek baş kaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin, onları yataklarında yalnız bırakın. Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız onları hafifçe dövün. Eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür.
Şimdi bak, itaat ederlerse işte onları ne diyor?
Fayda vermez de mecbur kalırsanız onları dövün. Hafifçe dövün.
Şimdi ondan önceki cümleyi bir daha tekrarla.
Allah'ın kendilerini koruması sayesinde onlar da gaybı korurlar.
Tamam.
Evlilik yükümlülüklerini reddederek baş kaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin.
Evlilik yükümlülüklerini reddederek baş kaldırdığını gördüğünüz kadınlara
öğüt verin.
Öğüt verin. Evlilik yükümlülüklerini reddederek baş kaldırmak düşmanlık sayılır mı Türkçe açısından? Kocasına düşman olmuş denebilir mi böyle bir kadın için? Yani bu ifadeyi doğru kabul edelim. Düşman olmuş denebilir mi kocasının düşmanı? Yok, sadece bir problem var aralarında. Düşman denmez değil mi? Şimdi ayetler birbirini açıklıyorsa bakıyoruz ki yeryüzünün ilk ailesi Adem ve Havva. Bulundukları bahçeden dışarı çıkarılırken Allah Taha suresinin 133. ayetinde diyor ki İhbita minha cemi'a, birlikte oradan in. Tamam, o bahçeden çıkın. Ba'dukum li ba'din adu, biriniz diğerine düşman olacak. Hadi buyur. Bu kelime, o kelimeden daha ağır değil mi? Bakın, ailede tabii ne demek düşman? Adu kelimesi, şimdi düşman diye tercüme ediyoruz da tam karşılığı değil. Yani kadın kocasının sahasına girmek isteyecek, koca karısının sahasına girmek isteyecek. O demek yani. Yani sınır aşmak demek. Mesela ailede kadın ister ki benim dediğim olsun, erkek ister ki benim dediğim olsun. Neden? Çünkü ikisi de halife olarak yaratılmış varlıklardır. Yani muhalif varlıktır. Muhalefet şeyde var, yaratılışta var. O muhalefet aile içinde de olacaktır. Allah öyle yarattığı için öyle söylüyor burada. Bakın ilk aile. Ne çocukları var, ne kötü komşuları var, ne bir kısım medya var, ne efendim kötü kitaplar var, hiçbir şey yok yani. Bak diyor ki birbirinize düşman olacak. Peki o zaman Adem Havva'yı dövdü mü? Bak biriniz diğerine diyor. İkisi için de söz konusu. Yani karın sana düşman olacak demiyor ki. Yani Kur'an açıkladığına göre değil mi? Bundan daha ağır bir ifade olur mu? Peki o zaman ne yapacak? فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ نُهُدًا, benden size bir rehber gelirse, daha henüz bir nebi göndermemiş demek ki Allah-u Teala. Adem Aleyhisselam henüz kitap inmiş değil. Rehber o kitaptır. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاءَ فَلَا خَوْفٌ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Hanginiz diyor, benim o şeye uyarsanız, yani gelen kitaba, ister Havva, ister Adem. Havva sen uyarsan, yolunu şaşırmazsın, sıkıntıya girmezsin. Adem sen uyarsan sıkıntıya girme. İkiniz birden uyarsan ikiniz de sıkıntıya girmezsiniz. Yani karı kocadan hangisi Allah'ın emrine uyarsa o mutlu yaşar, öbürü mutsuz olur. O kadar. E şimdi ondan sonra bir başka ayete bakıyoruz. 64. sure 14. ayet. Ya eyyühellezine amenu inne min ezvacikum evladikum aduvven lekum. Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır. Bak düşman. Eşlerinizden derken kadın ya da erkek ayrımı yok. Ezvaç, çünkü Arapça fasih Arapçada zevce kelimesi yoktur. Tam eş anlamında zevç kelimesi vardır. Yani erkek kadının zevci, kadın erkeğin zevcidir. Eş. Bakın bu kelimenin olmaması da çok önemli. Dikkat edin yani. Kelime olarak bile birbirinden farklılaştırmıyor. Arapçada kaldı ki bir kelimelerin erkeği ilişkisi vardır. Ama bunda öyle bir şey yok. Bu kelimede yok. Şimdi eşlerinizden diyor. Bu erkeğe de kadına da hitap ediyor. Adem ve Havva olayında olduğu gibi. Size düşman olanlar olur. Bu tabidir. Çünkü muhalif varlık. Peki ne yapacağız ya Rabbi? Onları dövün mü? Fahzeruhum. Onlara karşı dikkatli olun. O kadar. Dikkat edin. Yani kendinizi salıvermeyin. Zaten Allah-u Teala her zaman takvayı emreder. Takvayı kendini korumak, salıvermemek. Dikkatli davranın diyor. Peki fe'in ta'fu. Hep fa okuyorum. Herhalde öyle bir ezberlemişim. Yapmışsam bazen insan bir hatayı şey yapamıyor. Ve in ta'fu, affederseniz, yani görmezlikten gelmektir. Böyle şey yapıyorsunuz, bakmıyorsunuz. Mesela ben küçücük bir çocuktum. Rahmetli babam benim bir yanlış davranışımı gördü, hiç görmedi. Hemen döndü. Bana o kadar etki etti ki. Allah Allah. Ben tabii ki ondan başka bir şey beklerdim yani. Başka bir tepki beklerdim. Yani bana bir şey söyleseydi o kadar etkili olmazdı. Ben işte ilkokul öğrencisiydim falan yani o zaman. Bir yanlış bir davranışımı gördü ve kafayı çevirdi. İşte bu. Yani görmezlikten geleceksiniz. Peki ve tasbahu, yeni bir sayfa açın. Ve tafiru, geçmişi karıştırmayacaksınız. Bak sen dün bunu yapmıştın. Hatırlıyor musun falanca gün? Hani düğün sırasında böyle yapmıştın ya. Ya ama sen de böyle yap. Tamam o zaman siz hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Kusura bakmayın. Eski sayfaları karıştırmayacaksınız. Yeni sayfaya çözersen onu da görmeyeceksin. Şimdi bak, düşmanlığa karşı söylediği bu. Kur'an-ı Kerim birbirini açıkladığına göre öyleyse bu ayete verilen manada bir yanlışlık var. Şimdi şeyden dinleyelim bakalım, Yahya'dan bugün elimizdeki Türkçe kitaplarda bu ayete nasıl anlam veriliyor?
Bu mealleri internet ortamında hani kıyaslayan internet siteleri var, bilirsiniz. Biz de oradan baktık zaten. Orada olmayanları da elimizde olan meallerden ekleyerek bir karşılaştırma yaptık. Bu Nisa suresi 34. ayetle alakalı. Özellikleri de bu. Hadribuhunne, yani onları dövün manası nasıl yansımış meallere. Bu üç farklı kategoride ele alabiliyoruz bunu. Birincisi klasik mana, işte biraz önce de gördük. Kadınları dövün şeklinde bir mana verilmiş. Çoğunluk, büyük çoğunluk, yani bir yüzde verecek olursak belki %80 oranında meal böyle verilmiş. İşte kimler var? Mesela Diyanet İşleri böyle mana vermiş. Diyanet Vakfı böyle mana vermiş. Elmallı Hamdi Yazır böyle mana vermiş. Hasan Basri Çantay böyle mana vermiş. Muhammed Esed, Ömer Nasuhi Bilmen, Seyyid Kutup, Süleyman Ateş, Tefhimül Kur'an'da Mevdudi, yani klasik meşhur mealler. Kadını, mesela hemen bir örnek vereyim. Diyanet İşleri'ni okuduk, bir de Diyanet Vakfı'ndan vereyim. Baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve bunlarla yola gelmezlerse dövün. Diyanet Vakfı böyle demiş. Ömer Nasuhi Bilmen, serkeşliklerinden korktuğunuz kadınlara gelince onlara nasihat veriniz ve onları yataklarda yalnız bırakın ve onları dövünüz demiş.
Bak dikkat ediyor musunuz? Bak bu iki ayette bu ayet arasındaki ciddi bir çelişki doğuyor mu? Düşmanlık nereye, bu nereye, değil mi? Evet.
Evet, Muhammed Esed de demiş ki, kötü niyetlerinden korktuğunuz kadınlara gelince onlara önce nasihat edin, sonra yatakta yalnız bırakın, sonra dövün diye böyle mana vermişler. Bir ikinci manada da dövün yerine aslında fazla değil, yani hiç farkı olmayan vurun manasını verenler var. Dövün değil, vurun. Bunlar da işte Ahmet Tekin, Ali Bulaç, Güntekin Onan. Yani nüşuzundan korktuğunuz kadınlara önce öğüt verin, sonra onları yataklarda yalnız bırakın. Bu da yetmezse hafifçe vurun şeklinde mana verilmiş. Bir de farklı olarak mana verenler var. Onları da burada zikredelim.
Farklı olarak geçmeden mesela şiada da aynıdır. Onu da kısaca aydınlığını alalım. Yani şimdi biliyorsunuz yanlışlar konusunda şia ile sünniler arasında hiçbir aralarından hiç su sızmaz. Doğrularda ihtilaf ederler de yanlışlarda tam ittifak ederler. Evet.
Şimdi şialardan Tusi Tibyan eserinde şöyle diyor. Diyor ki وَاَمَّا الدَّرْبُخَ اِنَّهُ غَيْرٌ بَرَّحٍ.
Yok, Arapçasını, evet. Türkçesini oku. Türkçe.
Yani şiddetli olmayacak şekilde dövün. Bu ve misvak, yani misvakla dövün.
Misvakla dövün diyor.
Misvakla
dövün. O da İbn Abbas'tan öyle bir rivayet varmış.
Evet. Tabirisi buna ek olarak şunu ekliyor, etinden kesmeden, kemiklerini kırmadan bu şekilde dövebilirsiniz. Taba tabayı da şöyle diyor, aynen şöyle okuyayım onu. Yani önce kadınlara öğüt verilmeli, başarılı olmadığı takdirde onlardan uzaklaşarak yataklarında yalnız bırakılmalı, o da işe yaramazsa onları dövmek yoluna başvurulmalıdır diyor.
Yani farkları yok. Farkı yok. Yani bunu göstermek için. Evet. Yani şimdi bugün İslam alim şeyde mesela şeyler var. Biliyorsunuz bugün bir de Selefiler var. Yani bu IŞİD dolayısıyla Selefilik de oldukça her tarafta bilinir oldu. İbn Teymiye de aynısını söylüyor. Hiçbir farkı yok. Yani İbn Teymiye'nin şeyinde Mecmu'ul Fetavasında da El-Fetaval Kübrası'nda da aynı ifadeler var. Onlar da buraya Arapça ibaresini aldım ama okumaya gerek yok yani. Evet. Yani bugün ne demek? Yani bugünkü usulü fıkıh tabiriyle ne denir Fatih buna? Kadınlar dövme konusunda tam bir icma var. İcmaya muhalefet caiz mi? edenler olmuş.
Edenler olmuş.
Şimdi edenler nasıl yapıyor? Şimdi Batı'da biraz hani değişiklikler falan oldu. Şimdi Batılılar birazcık üstünlük sağlayınca maddi olarak bir defa Müslümanların yumuşak karınlarını araştırmaya başladılar ve bunlar da buldular tabii. Müslümanlar da yumuşak karın mı ararsın? Oo, Hristiyanlardakinden daha aşağı değil yani. Yahudilerden daha aşağı değil. Evet, devam et Yahya.
O hani eski mealler diyeceğimiz bu işte Diyanet, Elmalı, ondan sonra Ömer Nasuhi Bilmen veya son dönemde Muhammed Esed, onlarda hani bir ihtilaf yok. Vurun, dövün noktasında birleşiyorlar hepsi. Yenilerden Mustafa Öztürk var biliyorsunuz. Mustafa Öztürk'te de birazcık ayrıntı var. O da şöyle demiş. Dik başlılık ve hırçınlığından yıldığınız, yuva yıkacağından kaygılandığınız karılarınıza gelince onlara ilkin öğüt verin. Öğüt fayda etmezse onları yataklarında yalnız bırakabilirsiniz. Bununla da yola gelmezlerse onlara tokat atabilirsiniz.
Amasıya atamazsın, tokat atarsın.
Evet. Öyle bir farklı bir ayrıntı vermiş. Bunlar hepsi dövme, vurma, tokat atma ortak faydasına birleşiyorlar. Fakat işte son dönemlerde belki işte 2000'li yıllar diyelim veya 90'lı yılların sonundan sonra meallerde bir değişme gözlemleniyor. Ayete verilen bu fadribuhunne kelimesine verilen manada. Onlardan mesela işte yıl içinde vefat eden Yaşar Nuri Öztürk vardı biliyorsunuz. Onun 3 farklı meali var. Aynı ayete slash yani taksim vermek suretiyle şu şekilde söylemiş. Sadakatsizlik ve iffetsizliklerinden korktuğunuz kadınlara önce öğüt verin. Sonra onları yataklarında yalnız bırakın. Ve nihayet onları evden çıkarın. Taksim, bulundukları yerden başka yere gönderin. Eski mealinde son olarak da dövün. Ama sonraki meallerde dövün kaldırılmış, ikiye düşmüş. Nihayet onları evden çıkarın. bulundukları yerden, yani parantez içinde düşünelim biz bunu, bulundukları yerden başka yere gönderin. Böyle bir meal değişimi var. Dövün, gönderini, evden çıkarını
diyor. Yani şimdi mesela bir hanımın evden çıkarılması ne demek? Yani şöyle hiç düşünebiliyor musunuz böyle bir şey yani? Eşiniz sizi evinizden çıkarıyor. İnsan hayal bile etmek istemez değil mi? Gerçi zaten Kur'an bütünlüğü içerisinde zaten mümkün değil. Ama darabe kelimesine verilecek manalar arasında o da var. O ayrı bir konu. Evet.
Sonra Bayraktar Bayraklı hoca var. Onun da meali şöyle. Serkeşliklerinden endişe ettiğiniz kadınlara gelince onlara önce nasihat edin. Sonra yattıkları yatakta yalnız bırakın. Yine de itaat etmezlerse onları geçici olarak evden uzaklaştırın. Evet, geçici olarak mi? Evden uzaklaştırın. Mana böyle.
Özellikle geçici olarak kelimesinde.
Evet. Edip Yüksel yine nihayet onları çıkarın manası vermiş. Fadri Boğun'un kelimesine.
Yani kovun.
Mustafa İslamoğlu hoca demiş, sadakatsizlik etmelerinden çekindiğiniz kadınlara gelince onlara önce öğüt verin, sonra yataklarında yalnız bırakın. Nihayet geçici bir süre ayırın. Yine paralel bir meal. İhsan Eli Açık. Şiddetli geçimsizlik yaşadığınız eşlerinizle önce oturup konuşun. Olmazsa yataklarını ayırıp bir müddet ayrılın. Hı hı. Siz ayrılın. Bak, farklı olan şey bu. Diğerlerinde kadını evden uzaklaştırındı. İhsan Eli Açık, siz evden uzaklaşın bir müddet. Kadın evde kalsın, erkek gitsin manası vermiş.
Yalnız şey var tabii burada. İhsan Eli Açık'ın verdiği anlamın uygun olmasına en küçük bir ihtimal. Öbürleri ki gene kelime anlamına uyar da bu hiçbir şeye uymaz. Çünkü oradaki hünne zamiri darbın mef'ulüdür yani. Orada onları ayırın diye, onları uzaklaştırın kelimesiyle anlam verenlere gene sözlük olarak katılmak mümkün olabilir ama İhsan Eli Açık'a sözlük olarak da katılmak mümkün değil.
Halbuki kendisi sözlük anlamından yola çıkıyor diyor. Öyle yani barabe, hani yol tepmek, bir yerden ayrılmak.
Güzel de işte hünne kelimesinin mef'ulü değil yani. Mef'ulü hünnedir garemenin mef'ulü. Yoksa erkekler değil.
Evet.
Bu açıdan. Evet.
Öyle bir farklı manası vardı. Hakkı Yılmaz birazcık hani bunlardan hani daha değişik bir ilaveler yaparak meal vermiş. Demiş ki dik kafalılık yaparak kendisini taciz ve tecavüz riskine atmasından korktuğunuz kadınlara da öğüt verin ve yan gelip yattıkları yerlerde kendi ülkenin sınırları içinde göç ettirin ve de baskı yapın. Yani bu evden çıkarmayı artık tamamen göç ettirmeye, yani ülke içerisinde işte İstanbul'da yaşıyorsanız Hakkari'ye, Mardin'e falan gibi bir yere göndereceksiniz. Öyle bir mana vermiş. Sadık Türkmen meali var. O da demiş ki serkeşliğe, çirkefliğe ya da fuhşa eğilim söz konusu olursa eşlerinizi yataklarında yalnız bırakın ve işin akıbetinden korkutarak suç ortaklarınca şiddete maruz kalabileceklerini hatırlatın. Yani hani çıkarsan başına bunlar gelebilir, şiddete maruz kalırsın falan gibi. Hani seni döverler. Herhalde takdiren böyle bir mana vermiş. O da bir ilginç. Bir de hani bunların yaşça belki en eskisi Hüseyin Atay hocanın meali var. O biraz daha farklı mana vermiş. Onu sadece okuyayım yorumsuz. Çünkü
yorum yapmak zor.
Evet, yorum yapılması pek şey kolay bir şey değil. Demiş ki hırçınlıklarından korktuğunuz kadınlara öğüt verin. Yataklarından ayrılın. Ve sonra onlarla cinsel ilişki kurun. Garip bir şey. Meğerler böyle. Bu Diyanet'in tefsirine de kısaca temas edeyim mi vaktimiz varsa?
Kısaca temas edeyim. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nda
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsiri var. Onun ikinci cildinde Nisa Suresi olsun.
Dersen sen o tefsir yapanların isimlerini de ver. Çünkü yani bugün evet. Türkiye'de son derece
Hayrettin saygın. Karaman, Mustafa Çağrıcı, İbrahim Kafi Dönmez ve Sadrettin Gümüş. Yani dört kişilik bir heyet tarafından yapılmış. Orada Nisa Suresi 34. ayeti açıklarken tefsirinde diyor ki şimdi bu ayetin dövme olarak çevrilen kısmından önceki öğüt verme, yataklarında yalnız bırakma konusunda tamam, zaten problem yok. Dövme kısmına gelince diyor eski zamanlarda yine problem yok. Yani hocamın da biraz önce ifade ettiği gibi zaten bir neredeyse bir ittifak, bir icma söz konusu. Ama diyor son yıllarda özellikle kadın hakları konusunda dünyada bir ilerleme kaydedilince otomatikman bu da sorgulanır hale geldi. Nasıl ya, Allah kadını dövmeye mi izin veriyor diye. Bu da diyor ki yani evet biz de bu yüzden şimdi bunu bir bakalım yani gerçekten dövme mi değil mi diye. Birinci olarak diyor ki niye insanlar bunu dövme olarak algılamış? Önce bu şeyin peşine düşüyor ve diyor ki hadisler bu konuda insanları bu şekilde yönlendiriyor. Yani demek istiyor ki hadisler olmasa rivayette zaten gidip kimse buraya kadınları dövme manası vermeyecek.
Ne verecek?
Ama rivayet edilen hadisler var. Hadisler işte biraz önce Aydın Hoca'nın gayre müberrihin ibaresiyle şey yaptı. Hadis kitaplarına da geçmiş. Veda hutbelerine bakarsanız veya meşhur olan bir tanesine orada da yani kadınları dövün manasında hadis meallendiriliyor. Yani Resulullah böyle ifade etmiş gibi. Dolayısıyla diyor insanları yönlendiren bu rivayetler olmuş. Ama diyor rivayetlere bakacak olursak biz rivayetlerde Resulullah'ın kadın dövmeyi yasakladığı da naklediliyor. Dolayısıyla diyor rivayetlerden yola çıkarak
daha gayet yasakladığı rivayetler daha güçlü.
Daha güçlü. Onu da ifade ediyor. Ve o işte eşlerini döven erkeklere hayırsız nitelemesi yaptığını, bu işi yakışıksız, çirkin bulduğunu Resulullah ifade etmiş diyor. Dolayısıyla hadislerden diyor bu iş çıkmaz ama eski zamanda da bir ihtilaf var. İşte bunu yumuşatma çabalarına işaret ediyor. Diyor ki tabi'in ulemasından Ata bin Ebi Rabah var. İşte o demiş ki ya bu sembolik bir ifade. Yani dövün, hani vurun kırın falan anlamında değil. İşte Şia'ya da geçtiği şekliyle işte elinde hani Arapların her zaman taşıdığı misvak gibi bir şeyle yani böyle canını da acıtmayacak şekilde hani vurun demiştir Allah büyük ihtimalle böyle demiş olmalı falan gibi yumuşatma çabasına girmiş. Yine eski müfessirlerden kendisi Maliki olan Ebubekir İbn-i Arabi'ye atfen bir görüş nakledilmiş. O da Ahkamül Kur'an adlı 4 ciltlik tefsiri var. Orada demiş ki diyor yani. Ben
bulabildin mi onu?
Yani ona ifade eden cümleleri var tabii ki. Hı, tamam, diyor ki şimdi ayet kadınları dövmeye ruhsat veriyor. Hı. Eyvallah. Ama diyor konuyla ilgili rivayet edilen hadisler bunlar da diyor bunun çirkin, yakışıksız bir iş yani teknik tabiriyle mekruh olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla diyor mubahlığı bırakıp mekruhluğa gitmemiz lazım ve dememiz lazım ki kocalar hiçbir şekilde kadınlarını dövemezler.
Peki Allah vadribuhu ne diyor? Vadribuhu ne dövün manasını veriyorsan.
Allah böyle dedi
Allah diyorsan. Allah çirkin bir iş mi yapmış evet. Demek istiyorsun? Yani bu görüyor musunuz yani ne kadar
yani Allah'ın verdiği ruhsatı var. Resulullah ya bu çok kötü. Yani, olmaz böyle bir şey diyerek kerahat
yani,
çevirmiş.
Yani Cenab-ı Hak getiriyor. İkinci sıraya atıyor. Evet. Bu tam bir şirk mantığı yani.
Evet, böyle dedi diyor. Bir yumuşatma çabası olarak da İbn-i Aşur'a onun tefsirine atıfta bulunuyor. Diyor ki İbn-i Aşur da demiş ki ayetin ilk iki bölümü yani kadınlara öğüt verme ve taklamda yalnız bırakma seçenekleri direkt olarak kocalara verilmiştir. Ama ceza verme bölümü bu kocanın elinde değildir. Ölül emr yani yetkili makam, yetkili otorite buna karar verir. Kadına ceza verilip verilmeyeceğine.
Çünkü artık
koca karısına
artık teokratik devlet başlamıştır biliyorsunuz evet. O zaman. Son zamanlarda yaşayanlardandır. Fransız ihtilali yapılmış. Her şeyi devlete teslim. Zaten insan diye bir şey yok bugün dünyada. Yani fertler birer şey, piyon. Yani Türkiye'de de Avrupa'da da öyle yani. İnsan diye bir şey kalmadı. Her şeyi devlet eline almış. Sanki doğruymuş gibi tutuyor. Ya kardeşim yani sen de İbn-i Aşur'da bir adam yerine koyup sürekli ondan bahsediyorlar bu tefsirlerde. Benim fena halde canım sıkılıyor. Ya Allah eğer sen dediğin gibiyse fe'iduhunnenin faili erkek vahcuruhunne fil madacin faili erkek vadribuhunnenin faili devlet. Nereden çıkardın bunu? Nereden çıkardın? Sen babanın çiftliği mi Allah'ın kitabı? Yani şimdi görüyor musunuz? Yani İslam aleminin bu hali gerçekten gece gündüz şükretmemiz gereken haldir. Allah'ın kitabına karşı bu derece asırlardır yapılan isyan, biraz sonra göreceksiniz niye böyle söylediğimi. O isyana rağmen Allah bu kadar merhamet ediyor bu topluma. Onun için şu son şeylerden istifade edelim. Hakikaten ben şahsen kendimi sık sık şey gibi hissediyorum. Nuh Aleyhisselam gibi. Yani ne kadar insanlara doğruları anlatıyorsak o kadar bizden kaçış artıyor. Ya ne oluyor Allah aşkına ya? Mesela Fethullah Gülen'le 80'den beri mücadele eden tek kuruluş burasıdır. İkinci bir tane örnek gösteremezsiniz. Hadi bakalım şimdi Fethullah'la ilgili her tarafta konuşuluyor da bir tanesi bize gelip bir şey soruyor mu? Kendisi oturmuş protokol yapmışız. Onun gittiği işte katıldığı Katolik Kilisesi'yle şey yapmışız. Yok. Ne kadar ne yaparsan insanlar kaçıyor. Bugün de bu dersi Allah razı olsun yapacağız. Allah razı olsun sizler. Yani geliyorsunuz ekranları başına. Bugün Türkiye'de ve Türkiye dışında mesela Azerbaycan'dan arkadaşlarımız var burada. Çok şükür yani böyle çok ciddi bir teveccüh var Kur'an-ı Kerim'e doğru. Ama böyle biraz eline imkan geçenler, birazcık maddi durumu iyi olanlar, birazcık belli bir mevki ve makama gelenler ilk önce bu tür şeylere çıkmak lazım. Şimdi bakın. Allah-u Teala az önce dersin başında anlattı. Allah insanı Bakara 30. ayette muhalif varlık olarak yarattığını bildiriyor. Yaratılış öyle. Bu muhalefet hayırda da şerde de olabilir. Hayırda muhalefet yani birisi iyi bir üretim yapar ben daha iyisini yapayım. Yani piyasada rekabet, ilimde rekabet, sanatta rekabet gelişmeye yol açar. Ama kendini sıkıntıya sokmadan rekabete girenler de problem çıkarırlar. İşte bu rekabet aile içerisinde karı koca arasında da olacak. Çünkü ikisi de birer muhalif varlıktır. Evli olanlar gayet iyi bilir bunu. Olacak. Bu muhalefet olacağını baştan bilirsen şey yaparsın. Mesela ben nikahını kıydığım tüm çiftlere şunu söylerim. Sakın ha karşı taraftan bir fedakarlık beklemeyin. Fedakarlık beklenmez, yapılır. Onu sen yapacaksın. Diyeceksin ki bu imtihanı ikimizden birimiz kazanma ama ben kazanmalıyım. Kocam kazanmalı dememesi lazım ya da karım kazanmalı değil. Ben kazanmalıyım. Çünkü bu yapı böyle. Böyle yaptığın zaman mutlu olursun. Aksi takdirde bakarsın ki 30 gün sonra, 2 ay sonra ayrılmaya şey yapmışlar. İşte bana gençler gelir. Hocam ne karımı boşadın? Kaç aylık evlisin? 6 aylık zaten senden başka bir şey beklenmez ki. Çünkü evliliği bir hayal görüyorsun. Gerçeklerle karşılaştığın zaman sıkıntılar ortaya çıkıyor. Kardeşim bununla gelen nimetlerle gelen sıkıntıları karşılaştır. Nimetler sıkıntılardan çok çok fazladır. Sıkıntısı bir nimet yok. Şimdi burada Allah diyor ki birbirinize düşman olacaksınız. Yani biriniz diğerinin hakkına el koymak isteyecektir. Biri diyecek hakimiyetten de olsun, öbürü diyecek ben de olsun. Peki bunun tek çözümü var. Allah'ın kitabına uymak. Peki Allah'ın kitabına bir de dövün kelimesini koyduğun zaman olmuyor.
Veya işte hafifletmek için çeşitli
hafifletme yollara giriyorsun. Hayır, hafifletmek için de hiç problem değil. O şimdi öyle olduğu için. Bak mesela ben içinizde birçoğunun böyle hatıraları vardır. Rahmetli annem şeyde gelinken, köyde yaşarken çektiklerini, gördüğü muameleyi çocukluğumda bana anlatıyordu. Onu dinlerken ne kadar sıkıntıya girdiğimi biliyorum ben. Yani yaşadığım için biliyorum. Efendim kayınvalidesine karşı başka, kayınpederine karşı başka. Mesela akşam rahmetli dedem yatmadan odasına gidemezmiş annem. Sadece anneme mahsus değil ki herkese. Sonra ben bir gün annemle babam beraberken rahmetli babama dedim ki baba inşallah sen annemden önce ölürsün. Niye dedi? Önce ölürsen annem sana hakkını helal eder dedi. Öyle de oldu yani. İki sene de Allah rahmet eylesin. Şimdi bu ona mahsus değil. Bu yapının gereği. Çünkü siz erkeğe diyorsunuz ki anlaşma işte efendim baktın ki sana baş kaldırılıyor. Ya baş ya düşmanlık diyor Allah ya. Baş kaldırmak ne demek? Ha sen biraz şok oldun. Önce bir nasihat edeyim. Bak yapma ha. Gel öyle mi? Tamam. Bu akşam seninle yatmayacağım ya da sıkılmayacağım. Ondan sonra sabahleyin de döveceğim. Bana biraz zor artık ondan sonra mutluluğu bulursun. Niye? Allah'ın emri kardeşim. Sen kafir misin? Bak işte ayet. Hangi meale bakarsan öyle. Şimdi maalesef yani hangi meal, bak az önce Aydın Şia'nın görüşlerini anlattı. Yahya da Ehl-i Sünnet'in görüşlerini ve son devir ulemasının görüşlerini anlattı. Yani büyük bir çıkmaz içerisinde oldukları ortada. Peki bunun sebebi ne? Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inen bir kitap değil mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir ayetinde kadına, kocana itaat et diye bir ifade gördünüz mü? Hı? Var mı? Hangisini?
İşte o fiil etaat kanitatun ibaresi.
Oradaki o kanitatun kelimesi erkekler için geçerli.
Kocalarına itaat kardırlar.
Vel kanitune vel kanitat. İtaat edin diye atiyu emri var mı? Atiyu yani itaat etsin diye bir şey yok. Ama Kur'an-ı Kerim'de ülül emre itaat edin diye ayet var değil mi? Yani yetkiliye itaat edin diye bir ayet var. Nisa suresinin 59. ayet. Ya eyyühellezine amenu ati'ullaha ve ati'urrasule ve ulil emri minkum. Müminler Allah'a yani Resul'e yani Allah'ın kitabını oradaki Resul kitap anlamındadır. Hakikaten İslam aleminin durumu içler acısıdır. Resul kelimesinin birinci anlamı getirdiği şeydir. Sözlüklere baksın herkes. İkinci anlamı getirendir. Ama hiçbir tefsir birinci anlamı vermez. Çünkü Allah'ın yanında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ikinci bir otorite yapılmıştır. Sistem değiştirilmiştir. Doğru anlam verilirse sistemleri çöker. Yani Resul kelimesi mesela Cenab-ı Hak Ali İmran 144 idi galiba. Orada diyor ki o şeyde Uhud Savaşı'nda 144 144 Uhud Savaşı'nda Resulullah'ın öldüğüne dair haberler yayılıyor. Allah da ondan sonra da indirdiği ayet ediyor ki وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ يَرُسُولُ. Yani Muhammed'i niye o kadar çok önemsiyorsunuz? O bir elçi. Getir elçi getirip de tebliğini yaptığım elçi görevi biter mi? Ondan sonra ne olur? Tebliğ ettiği şey kalır. Bu kadar. Kat halet min kabli Rusul. Ondan önce de çok elçiye geldi. Efe imma tevgutilen galaktum ala akabikum. O ölür ya da öldürülürse gerisin geri mi deneceksiniz? Artık Resul kalmadı. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldü. Bugün Resul kim? İtaat edeceğimiz Resul. Getirdiğidir. Ve sözlükte birinci anlamdır o. Hem getirdiğine Resul denir, hem getirene Resul denir. Ama bakıyoruz ki yok. Yani hiçbir yerde yok. Allah'tan ki sözlüklerde var. Çünkü birçok kelimenin sözlüklerdeki anlamları da kaybolmuş. Yani asırlar içerisinde. Şimdi bakın, Cenab-ı Hak Resul diyor ki ati'ullah ve ati'urrasul ve ulemli minkum. Allah'a itaat edin. Yani Allah'ın kitabına itaat edin ve sizden olan yetkililere. Güzel yetkili. Yani diyelim ki Osmanlı padişahı ya da Türkiye'de hükümet ve cumhurbaşkanı. İtaat edin. Peki fe in tenaza'tum fi şey'in. Herhangi bir konuda aranızda niza çıkarsa kiminle? Sıradan bir vatandaşla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bugün niza çıkacağı diye bir kelime kullanılabilir mi bugün Türkiye'de? Mümkün mü? Niye? Çünkü orada bir dokunulmazlık zırhı var. Kim vermiş bunu? Batılılar. Adına da demokrasi demişler. Öyle yalanlarla aldatılıyor ki insanlar. Halbuki Allah diyor ki bakın فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ herhangi bir konuda aranızda niza olursa senin bu yaptığını ben kabul etmiyorum diye deme hakkın var senin vatandaş olarak. Zaten burada defalarca dersi anlattık. Uhud Savaşı'nda Nebimiz esir aldığı zaman ashab buna karşı çıkmadığı için Allah Enfal 67. ayette ikisini hem Nebimiz hem ashabı çok ağır bir şekilde şey yapmıştır. İtham etmiş ve ağır ifadeler kullanmıştır onlara. Yani yanlışı kim yaparsa yapsın karşı çıkacaksın. Nebi de olsa karşı çıkacaksın. Şimdi فَاِنْ تَنَادَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ peki niza فَرُدُّوا اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Allah ve Resulüne, yani Allah'a, yani Allah'ın kitabına getirin. Çünkü Resulullah artık yok değil mi? Şimdi bugün bakın itaat emri olmasına rağmen bir niza olursa Allah'ın kitabına değil mi? Peki bakın Allah-u Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme emir veriyor. Maide suresinde 48. ayette şöyle diyor. Benzerle eleykel kitabe bil hakkı. Sana bu kitabı indirdik. Bütün gerçekleri içerisinde olan kitabı. Bunu indirdik tamam. 49'da da diyor ki ve anihkum beynehum bima enzelallah. Aralarında Allah'ın indirdiği bu kitapla hükmet. Bununla. Dün akşam baktım televizyonda uzman sıfatıyla konuşanlardan birisi efendim işte sadece Kur'an diyenler var. Ya Allah aşkına senin o paralelci dediğin kişiye karşı çıktığın zaman sen ondan daha kötü duruma düşmüş oluyorsun. Sen Allah ya hakikaten şu televizyonlardan artık şu ne olduğunu bilmeyen adamlar kaldırsınlar ya yazık ya. Yani televizyonlardaki konuşmalar Fethullah'ı övme noktasına geldi. Herkes onu büyütüyor ondan sonra öyle bir şey söylüyor ki dinleyen Allah Allah diyor. Bu ne ya? Siz ne yapıyorsunuz? Öyle çok basit şeylerle, çok böyle hafif şeylerle. Ya adam kendisini ilah ilan etmiş olan bir kişinin bu tavırları bak şeyde bundan birkaç sene evveldi. Yani burada ismini herhalde zikretmekte bir sakınca olmaz diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir arkadaşı var. Sami Kılınç. Benim dostumdur. Gelmişti. Dedi ki Abdullah Bey diyor ki bu Fethullahçılar her tarafa yayıldı. Ne yapalım? Çok ciddi problem olmaya başladı. Ben de dedim ki bir televizyon kanalını bana açın dedim. İki sene arkamda durun dedim. Bakın darmadağınık etmezsem o zaman söyleyeyim. Niye bunu söyledim? Çünkü Kur'an-ı Kerim kir çözücü gibidir. Paramparça eder karşı taraf. Ama olmadı. Şimdi bakıyorsunuz hiç öyle şeyler söylüyorlar ki Allah Allah ya bunu dinleyen adam diyor ki lan din buysa Allah aşkına bunlar neyin savunmasını yapıyorlar ya diyecek ki onu dinleyen ben din buysa ben yokum kardeşim diyecek. O zaman gidecek Fethullah'ın yanına. Hadi bakalım ne yapıyorsunuz siz? Şimdi yani bir artık bir doğru din anlatmanın zamanı gelmedi mi bu memlekette ya? Ne oluyor bu gelenekler yani bu Müslümanları batırmış olan şeyin savunuculuğu yapılıyor. Batı yükseltiliyor. Bilmem ne yapılıyor. Şimdi bakın burada Allah-u Teala Nebimize diyor ki Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Yani Allah'ın indirdiğinde bu olduğunu söylüyor bir kere kendisi. Ve bu kitapla ilgili de diyor ki Elif lam mim zalikel kitabu la raybe fi. İşte kitap bu. Bunun içerisinde şüpheye yer yok. Ama bir de şöyle bir uyarıda bulunuyor Cenab-ı Hak. En'am suresinin 116. ayetinde. Diyor ki ve in tudi'u ekser men fil ard yudilluk an sebilillah. Bu yeryüzünde bulunanların çoğusuna itaat edersen onlar seni Allah'ın yolundan uzaklaştırır. Peki niye ya Rabbi? اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا ظَنَّ. Çünkü onlar zanna tabi olurlar. Yani Allah'ın ayeti ikinci sırada kalır. Birinci sıraya mesela hadislerin zanni olduğu konusunda herkes ittifak eder. Herkes. Ama la reybeti olan Kur'an'ı birinci sıraya almama konusunda da ittifak vardır. Zaten görüyorsunuz olduğunu. Ama en kötü ittifak da asla Cenab-ı Hakk'ın kabul etmediği şirk saydığı ittifak da Kur'an'ı ulemanın tefsir etme yetkisidir. Bu konuda hiç kimsenin en küçük şüphesi yoktur. Bütün laik fakülteleri, Diyanet'in bütün şeyleri, Türkiye değil, İslam alemine gidin, Şiisiyle, Sünnisiyle, Selefisiyle hepsi tamamı ittifak etmiştir. Kur'an'ı beylerin açıklama yetkisi var. Size soruyorum. Siz herhangi bir yerde bir konuşma yapın. Sizin konuşmanızı yanınızda birisi açıklayacak olsa memnun olur musunuz? Kabul edebilir misiniz? Ya Allah-u Teala ben açıklıyorum diyor. Bunu da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye diyor. Ya siz ne biçim adına İslam diyor. Yani sizin İslam'la ne alakanız olur Allah aşkına ya? Allah'ın yerine geçip Allah'ın kitabını açıklıyorsunuz. Zam bile değil sizin de sizin yaptığınız. Bak diyor ki Allah ve in tut'i ekseren men fil ard. Yeryüzünde bulunanların çoğusuna itaat edersen yudilluke an sebilillah. Seni Allah'ın yolundan saptırırlar. İn yettebi'un illa zanne. Onlar sadece zanna uyarlar. Ve inhum illa yahrusun. Onlar sadece atarlar. Şimdi sadece attıklarını göreceğiz biraz sonra. Bakın şimdi فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِزَاتٌ لِلْغَيْبِ مَا حَفِزَ اللّٰهُ. O kısımlarına girmeyeceğim çünkü ona girersek maalesef dersimizi yetiştiremeyeceğim. Konu çok fazla. O konular bizim doğru bildiğimiz yanlışlarda zaten düzgün bir şekilde anlatılıyor. Orada problem yok. Yani iyi kadınlar itaatkarlardır. O kanitat sıfatı sadece kadınlara değil erkeklere de kanitun diye. Orada kadınlara kocasına itaat eden anlam verirsen, kanitunda da karısına itaat eden anlam vermek mecburiyetindesin. Başka anlam veremezsin. Efendim, hafızatun var, hafızune de var. Yani kendilerini korurlar. Eşekler de korumak zorundadırlar kendilerini. Şimdi o konu üzerinde durmayacağım ama esas konumuz kadınların dövülmesi meselesi olduğu için paralel dinde. Şimdi bakın, وَالَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ. Problem oradan başlıyor. Nüşuzundan korktuğunuz kadınlar. Şimdi Allah ne dedi Kur'an-ı Kerim'de? Ben kendim açıklarım dedi değil mi? Nüşuzundan korktuğunuz kadınlar. Nüşuz kelimesine Yahya sadece nüşuz kelimesine hangi anlamı vermişler? Bir bak bakalım. Bu geleneksel yapıdır. Yani kadının nüşuzu.
Yani serkeşlik etmek manası veriyorlar.
Serkeşlik.
Evet. İffetlerinden endişe duyduğunuz kadın şeklinde mana veriyorlar.
İffetlerinden endişe duymak.
Sadakatsizlik etmeleri.
O da aynı mana.
Şiddetli geçimsizlik.
Şiddetli geçimsizlik. Evet.
Dik kafalılık. Yani kocalarına karşı diklenmeleri.
Tamam.
Ve hırçınlık.
Tamam. Şimdi peki şey ne diyor? Şia. Güvensizlik veriyor.
Serkeşlik, karşı gelmek, kafa tutma.
Aynı anlamda. Verilen anlamların aynısı. Peki Fatih, nüşuz kelimesinin sözlük anlamı ne? Arap dilindeki sözlük anlamı, yani şey yapalım, böyle tamamen. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim Arap diliyle inmiş olan bir kitap. Evet.
Bu Kitab-ül Ayn var. En erken dönem lügatlardan Ferahidi'ye ait. Burada nüşuz kelimesinin bir kişinin bulunduğu meclisten ayrılıp oradan uzaklaşması anlamına geldiği söyler.
Ve o konuda ayet de var.
Tabii.
Bak, şuna lütfen değerli izleyiciler ve burada stüdyomuzda bulunan kardeşlerim, lütfen şuna dikkat edelim. Kur'an-ı Kerim önemli kelimelerin sözlük anlamını da vermiştir. Allah kullarının durumunu çok iyi biliyor. Şimdi meclisten kalkıp gitmek dedin. O konuda bir ayet yok mu?
Var.
Ne diyor Allah?
Mücadele suresi 11. ayette ve izâ kıylen şuzû sen şuzû. Size kalkıp gidin denildiğinde kalkıp gidin.
Mücadele 11'e nasıl mana vermiş olur? Evet. Şu şeyler. Yani hiç o kelimeyi görüyor da öbür kelimeyi görmüyor. Kalkın.
Dediği zaman kalkın ki Allah içinizden inananları ve kendini ilmelerinin derecelerini
tamam, yükselsin. Aslında sadece kalkma değil. Kalkın gidin. Gidin kelimesi de var. Onun şey. Tabii kalkın kelimesi Türkçe'de hadi kalkın arkadaşlar dediğimiz zaman Türkçe'de gidin demektir.
Yok
de.
Aslında hani kelimenin geçtiği biraz sonra işaret edilecek. Bu 128. ayette de
oraya geleceğiz. Ya, oraya geleceğiz.
Orada söylerken Diyanet kelimenin sözlük manasını veriyor. Yüksek yer, yüksek yere çıkmak, bulunduğu yerden ayrılmak.
Orada veriyor. Ama öbüründe vermiyor. Yani şimdi aynı kelime erkeklerle ilgili geçtiği gibi kadınlarla ilgili geçtiği gibi erkeklerle ilgili de geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani Kur'an öyle bir kitap ki hiçbir şüpheye yer bırakmıyor. Acaba dedirtmiyor. Çünkü la reybe fih ya. Hakkında şüphe olmayan bir kitap. Şimdi وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ Nüşuzundan korktuğunuz kadınlar, kalkıp gitmesinden korktuğunuz kadın, ne anlarsınız kalkıp gitmesinden? Boşanma. Kocasından ayrılmak istiyor. Şimdi bizim geleneksel yapıda bütün mezhepler ama Şiisiyle, Sünnisiyle, Selefisiyle tamamı kadının boşanma hakkını elinden almışlar. Kur'an-ı Kerim çok açıkça vermiş, örneğiyle vermiş. Bizim sitelerimizde bunu bulursunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uygulamış, sahabe uygulamış. Kaynaklarda var. Bakın Kadı Şuray, en eski kadılardan bir kadın şey yapıyor. Bak ifade aynen neşezi, nüşuz kelimesiyle geçiyor. Enne emraeten neşezet ala zevciha. Fahtasamu ila şureyhin. Fekale şureyhin ib'atu hakemen min ehli ve hakemen min ehliha. Fefealu. Fenazaral hakeman ila emri. Feraaya en yuferrika beynehuma fekeriha zalikel racul. Fekale şureyhin. Fekime kunna fihi lyevme. Fecaze emrohum. Tam bu ayeti açıklayan, şimdi diyeceksiniz ki anlamadım. Ben anladım ya, yetersin, anlamanıza gerek yok. Ama olsun, gene tercüme edeyim. Şimdi bak, Kadı Şureyha, bir kadın kocasından ayrılma, bak kalkıp gidiyor ya, kocasından ayrılma kararında olduğuna dair haber geliyor. Zaten bunun bağlı ayetleri var. Onların hepsi okuyacak olsa hep sadece onu ayırmamız lazım konuyu. Şureyha geliyorlar. Bak erkek Şureyha nüşuzundan dolayı kadıya geliyor. Kadı ne diyor? Ayeti ve in khiftum şikaka beynihima, bu 35. ayette hemen o Nisa suresinin 34'ten sonraki aralarının ayrılmasından korkarsanız. Kadın ayrılmak istediğini söylüyor. Kocayla beraber kadıya geliyor. Ben ayrılmak istiyorum. Bir tane kadının ailesinden, bir tane erkek ailesinden hakem gönderin diye emrediyor Allah. Kadı Şureyh de onu yapıyor. Eğer ikisi de isterlerse, yani kadın kocasına dönmeyi kendi kararıyla isterse, böyle kimsenin baskısı olamaz. Ya vazgeç, etme, bak işte. Görüyorsun. Araya aileden sokuşturuluyor ki şey yapmasın, böyle biraz daha şey olsun, sıcak olsun şey. Bir de kadının yapısı pek dış, yabancıların işe karışmasını kabul etmez. Yapı itibariyle. Bak, kadın şuraya şey yapmış. Bu hakemleri göndermiş. Hakemler gelmiş, ikisini de dinlemişler. Demişler ki yok, bunların ayrılması gerekir. Kadın razı değil. Ve kadına ayrılmış. Tamam. Kocası gelmiş, demiş ki ben ayrılmak istemiyorum. Senin kararın değil ki, kadının kararı bu. Şuraya demiş ki ya bu kadar işi niçin yaptık biz şimdiye? Allah'ın ayetlerini uyguladık. Adama dinlememiş. Kadın ayrılmış gitmiş. Şimdi kadının boşanma hakkı var. Erkek boşanma hakkını bir dakika. Şimdi şey yapmayalım, karıştırmayalım da. Şimdi nüşuz kelimesi kalkıp gitmek. Bir ailede erkeğin kalkıp gitmesi ne olur? Erkeğin ayrılması olur. Kadının kalkıp gitmesi kadın ayrılma. Şimdi kalkıp giderse demiyor, korkuyorsunuz. Bakıyorsun ki bu kadının kalkıp gitmesi iki şeyden de olabilir. Bak, biraz sonra ayeti okuyalım, ondan sonra buraya gelelim. Şimdi hazmetmesi kolay olmaz. Çünkü altyapı yeterli değil. Bir de Nisa suresi, bakın şeye, siz Arapça bilmeyenler bile sesten anlarsınız birbirine ne kadar benzediğini. Diyor ki وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ, bu erkeklerle ilgili. وَاِنِ مُرَاتٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا, ses benziyor bak. وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ وَاِنِ مُرَاتٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا. Arapça bilmeyen bile sesten benzerliği anlar değil mi? Sesten anlar. Şimdi aynı konu bak. وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ, nüşuzundan korktuğunuz kadınlar, korkan erkek, nüşuzu burada kadın yapıyor. وَاِنِ مُرَاتٌ خَافَتْ, eğer bir kadın korkarsa, bir defa korkan kadın, مِنْ بَعْلِهَا, eşinden dolayı, nüşuzen, eşinin nüşuzundan kadın korkarsa, bak aynı mana, birebir. Şimdi birebir aynı manada bu tefsirler aynı manayı mı vermiş? Okur musun? Hani ayeti Allah açıklamış ya, bak aynı kelimelerle aynı anlamı ifade eden hem kadın hem erkeği anlatıyor Allah.
Evet, 34. ayet. İşte evlilik hukukuna baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlar şeklinde çevrilirken 128. ayette eğer bir kadın kocasının kötü muamelesinden endişe ederse şeklinde mana verilmiş.
Kötü muamelesine endişe ederse ne yapacakmış? Evet. Kötü muamele.
Evet, veya yüz çevirmesinden endişe ederse aralarında bir uzlaşmaya varmalarında onlara bir günah yoktur.
Kötü muamelesinden nasıl uzlaşabilir? Kötü muameleden endişe ederse uzlaşılabilir mi kötü muamelede? Bak şimdi orada iki kelime geçiyor. وَاِنِ اِمْرَاتٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوْ اِعْرَاضًا, bir kadın kocasının nüşuz kalkıp gitmesinden, yani kendini bırakmasından korkarsa, اَوْ اِعْرَاضًا, ya da yüz çevirmesinden. Artık eskisi gibi aramız iyi değil, bana yüzüme bakmıyor. Peki bu az önce kadının nüşuzu evlenme, kalkıp gitmesiydi. Kalkıp gittiği zaman kadın bir başka erkekle evlenmeyi kafaya takmış olabilir. Bu kocasından ayrılır, gider bir başkasıyla evlenecek. Şimdi bizim gelenekte erkek takabilir kafasına ama bu kadın mümkün değil. Niye? Çünkü kadın insan değil ki. Nasıl yapabilir böyle şey? Evet, insan değil diyen yok ama fiilen öyle. Fiilen öyle. Mesela işte Kur'an-ı Kerim açıkça kadına boşama hakkı verdiği halde mezhepler ne yapmıştır? İftidayı hul'a çevirmişlerdir. hur ne demek? Ceketi, elbiseyi çıkarmak gibi. Şimdi bu ceket benim ceketim olduğuna göre çıkaracak olan benim. Şimdi efendim kadın benim elbisem. Bak sadece kadın mı senin elbisen? Sen de kadının elbisesisin. Ayete tek tarafı niye mana veriyorsun? Allah diyor ki hunne libasun lekum ve entum libasun lehunne. Sen onu çıkarabiliyorsan o da seni çıkarabilir. Yok. Ya ne oluyor? Şimdi Kur'an'da da Resulullah'ın hadislerinde de olmayan bir kelime var. Hul. Kur'an'da olan iptidayı hiçbirisi görmemiş. Enteresan bir şey. Kur'an-ı Kerim'de boşanma, kadının ve erkeğin boşanmasıyla ilgili 8 tane hududullah kelimesi geçer. Allah'ın koyduğu sınırlar. Toplamı 14 tanedir. 14 tane hududullahın 8'i kadın ve erkeğin boşanmasına geçer. Bu sünni mezheplerden bunların tamamını çiğnememiş olan yoktur. Bir tane bulamazsınız. Allah'ın koyduğu sınırlar tarumar edilmiştir. Kadının boşanmasında, erkeğin boşanmasında. Bir tek Şia erkeğin boşanmasını doğru anlatmıştır. Bir de İbn-i Teymiye tam doğru değil ama doğruya %90 yakın anlatmıştır. Fakat kadının boşanmasını hiçbirisi kabul etmez. Oraya bir hul diye bir kelime koyarlar. Hul da erkek, kadın mal verecek, erkek kabul ederse boşanacak. Neden? Şimdi İbn-i Teymiye bunun gerekçesini anlatıyor. Bir okur musun Fatih? Yani selefilerin, artık bu derslerde selefilerden de bahsetmek zorundayız. Başka çare yok çünkü işit dolayısıyla o da gündemde sürekli.
Evet. İbn-i Teymiye'nin Mecmu-i Feteva isimli eserinden okuyoruz.
Evet, bunu bana Medine'de, Medine İslam Üniversitesi'nden hediye etmişler. Evet.
Bu eserin 38. Sayfasında, 306 ve 307. Sayfalarında cildinin şöyle diyor, mukhalaa kadının kendini kocasından kurtarmasıdır. Tıpkı esirin kendini esaretten kurtarmasına benzer.
Bak, mukhalaa deniyor. Esirin kendini esirlikten kurtarması gibi bir şeydir. Çünkü kadın esir gibi sayılır şeylerde, gelenekte. Kocasının esiri. Ve bu konuda da Resulullah'a bir hadis mal edilir. Hadise de yanlış anlam verilir. O yanlış anlam bizim kitapta var. Evet.
Dört mezhebin imamlarına ve cumhura göre esir için fidye vermekte olduğu gibi bu işlemi kadının dışında bir başkası yapabilir.
Bak. Yani kadının kocasından ayrılma işlemini başkası da yapabilir. Çünkü kadın esir ya. Esirin fidyesini gelirsen verebilirsin. Hiç esirin tanımadığı bir adam verebilir. Kadının da tanımadığı bir adam verebilir. Ben hiç unutmadığım bir olay vardır. Bu kadınlar pazarı var ya şeyde, Fatih'te. Siirt'te iki kişi gelmişti. Şimdi kadın akşam kocasını evde bekliyor. Yemekler hazırlamış güzel. Böyle. Koca gitmiyor. Niye? Çünkü birisine borcu varmış. Çeki ödeyememiş. Adam da demiş ki bu çekin karşılığında kadını hul et. Ben senin borcunu bağışlayayım. O da demiş hul et. Kadın hiç haberi yok. Mezheplere göre kadın ve kocasının arası bitti. Kadın. Çünkü kadın esir. Şimdi bakın esirden daha kötü. Oku devamını.
Yabancı bir kişi köleyi azat etmesi için köle sahibine onun bedelini verebilir. Bu sebeple kişinin maksadı esir için fidye öder gibi kadının kocasının boyunduruğundan kurtarmaksa ödeme yaparken bunu şart koşmalıdır.
Şart koşmuş. Sen diyor ki ben borcumu bağışlarım. Karnını kul edersen. Karnış haberi yok. Akşam yemek hazırlamış. Bana gelen bir olay yani bu hayali değil. İstanbul müftülüğü değilken. Evet.
Çünkü muhalaa bedeli kadını kocasına köle olmaktan kurtarmak ve onun kadın üzerindeki hakimiyetini ortadan kaldırmak için.
Bak kadını kocasına köle olmaktan kurtarmak. O zaman niye evlendiriyorsunuz bu kadınları? Devamını dinleyin esas.
Yoksa bu kadının kendi üzerindeki hakimiyeti kendi eline alması için değildir.
Hah, bak şimdi. Kadın kocasından kurtulduktan, şimdi esir esaretten kurtulduktan sonra hürriyete kavuşur değil mi? Kocasından kurtulan kadın hürriyete kavuşuyor mu? Yok diyor. Yok. Onun için bak tekrar ediyorum. Bak hem siz hem de ekranlara başında diye hem de bütün müminler. Lütfen. Allah rızası için. Gelin hep beraber şu İslam alemini bu yanlışlardan kurtaralım. Bakın Şiisiyle, Sünnisiyle, Selefisiyle elimizdeki bütün kitaplar Allah'ın kitabı hariç bunu ne hale getirmiştir? Az önce okudum. Kadı Şurayh'in dediği %100 Kur'an-ı Kerim'e uygun. Biz kocasına bak koca kabul etmediği halde sen ne karışırsın diyor kadın. Kadın istemiyor, karın istemiyor. Evet. Bitti bu kadar değil mi? Görüyor musunuz? Orada da kadın kocasının boyundurundan kurtuluyor ama velisinin boyunduru altına giriyor. Niye? Çünkü Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre kadının evlilikte taraf olma hakkı yok. Velisi onu temsil edecek. Hanefi mezhebine göre de alnına tabanca daya evet dedir, evlilik geçerlidir. Kölelikten de berbat bir şey. Bu ne ya? Yani bu dine kim inanır Allah aşkına ya? Allah'ın dini bu mu? Evet. Şimdi bak, burada böyle dedi. Şia ne diyor? Şey konusunda bak, tekrar edeyim. Bir, Allah-u Teala Nisa 34'te diyor ki eşlerinize, karılarınızın nüşuzundan korkarsanız onlara nasihat edin. Nisa suresi 128'di değil mi? 128'de de eğer bir kadın kocasının nüşuzundan korkarsa diyor. Bakalım şimdi şeye nüşuza ne mana verdiler? Nisa 34'te Nisa 128'de ne mana verdiler? Şia'dan oku bakalım.
Muhammed Tuğsi yine de Sıbyan eserinde aynen şöyle diyor nüfus kelimesiyle ilgili. Şimdi Arapçasında aslında burada bir cümleyle ben nüfus yakın mümkün belirler atı has zaten. Yani kadına
ya, bak diyor ki nüfus sadece kadın yapar erkek yapmaz diyor. Ulan ayet de diyor ki erkek de nüfusunda. Şimdi görüyor musunuz bak tefsir bu.
Nisa evet. 34. ayette böyle diyor. Heh. Bakın aynı surenin 128. ayetinde ise ve inimraatun
kafet min
ba'liha nüşuzen diyor. Buraya ne anlam veriyor? Bir kadın eşinden korkuyorsa yani kocasının nüşuzundan kendisi ifade ediyor ve kendi nefsini yüksek tutuyor karısına başka kadınları tercih ederek meylediyor. Yani
bak doğru mana vermiş.
Şimdi 34. ayette sadece kadınlara mahsus olarak nüşuzu ifade ediyor. Burada ise kocaları yani aynı zamanda kocalara da ithaf ediyor bu nüşuz kelimesini. Ve koca diyor. Yani kadın kocasının nüşuzundan korkarsa diyor. Burada da erkeklere has ediyor. Yani birbiriyle tam çelişki bir anlam vermiş nüşuz kelimesi.
Yani diyor ki kendisini o da nüşuzu sadece kadınlar yapar diyor. Burada erkeklerin de yaptığı. Aynı surenin içinde ya.
Kendi sözüne muhalif olarak evet. Açıklıyor yani.
Tabii çünkü Allah'ın vermediği yetkiyi kullanmışsa öyle olur. Ama dese ki bu açıklamayı Allah yapmış. Burada erkeğin nüşuzu, burada da kadın nüşuzu dediğine göre sonra arkasından da ayet ne geliyor? Ve inim rahatun kafet min bağlayan nüşuzdan bir kadın kocasının nüşuzundan korkarsa evi oradan ya da yüz çevirmesinden. Ama mesela şeyde 34. ayette nüşuza yüz çevirme manası verirler. Kadın kocasının yüzüne bakmıyor. Ya kardeşim Kur'an-ı Kerim nüşuzla iradı birbirinden ayırıyor. Ya o ya da o. Sen tut da Nisa suresinin 34. ayetteki nüşuza irat manası ver. Yani yüz çevir manası ver. Sonra kadının diklenmesi, bilmem şey yapması. Bunu nereden çıkarıyorsun? Bakın bu şeyde hani kitaplarda bu yok değil. Yani geriye gittiğiniz zaman, sahabe dönemine indiğiniz zaman problem çözülüyor. Mesela kadı İyad, Ömer radıyallahu anh zamanında şey kadı Süreyya. Ömer radıyallahu anh kadılarındandır. Yani eski oraya gittiğiniz zaman eğer rivayetler doğruysa Kur'an'la birebir örtüşüyor ama sonradan onları da bozmuşlar maalesef. Yani Allah'ın ayetinin anlamını bozanlar, bak aynı sure içerisinde aynı kelimeye bir yerde bir başka mana, bir yerde bir başka mana veren insanlar Resulullah'ın sözlerine ne yapmazlar ki? Şimdi bu şeyde وَاَيْنِ اِمْرَاتُمْ خَافَتْ مِنْ بَعْلَا نُشُوزًا اَوْ يَوْرَادًا. Bu da şey var, Ayşe validemizden gelen bir rivayet de diyor ki bir kadının, bir kadın birisinin eşi, uzunca bir zaman geçmiş aradan, erkek onu boşamak istiyor. Bu ayet onunla alakalıymıştır. Az önce kadın kocasından ayrılmak istiyordu. Burada talak. O da diyor ki, burada diyor ki, bak o ayetin devamında neydi? Ayetin şeyde فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُصْلِحَا فَصُّهُ اَنْ يُصْحَا بَيْنَهُمَا فَصُّهُ خَيْرٍ. Aralarında sulh olmalarına bir iki senede bir günah yoktur diyor. Kadın kocasının nüşuzundan korktuğu zaman, yani kalkıp gidecek. Kadın diyebilir ki ya gel beni boşama, ikincisiyle de evleniyorsan evlen. Diyebilir. Arkasından da diyor ki şeyde وَعُفْرَةِ لَنْفُسُ الشُّحَمَا. İnsanların içerisi kıskançlık da doludur. Yani kadın öyle dediği zaman kıskançlığı kaybolacak değil. Bunu da bilin diyor. Ne kadar isteseniz de işte iki eşiniz arasında tam adalet sağlayamazsınız. Onu orada da söylüyor. Şimdi bir erkek, ama her halükarda bir erkek ikinci kadınla evlenebilir. Yasak değil. Peki bir kadın ikinci bir erkekle evlenebilir mi? Onun için bakın orada biri şey kadınla ilgili, kadının nüşuzuyla ilgili ayette suhtan bahsedilmiyor. Ama erkeğin nüşuzunda suhtan bahsediliyor. İşte Ayşe validemiz de diyor ki bu durumda kadın diyebilir ki ya beni boşama. Yani şey yapan öyle her zaman da yanıma gelmen şart değil. Mesela her gün gelmedi, haftada bir kere gel. Ya da işte haftanın her günü işte bir gün onda bir gün onda değil de bende değil de iki gün onda bir gün bende kal diyebilir diyor. Yani ayrılmak istemeyebilir. Şimdi bu da Ayşe validemizin rivayet. Öbürü Kadı Şureyh'ten gelen şey. Zaten Kur'an-ı Kerim'de bunları anlatan çok sayıda ayet var. Şimdi şey de az önce söyledik. Boşanmada kadınla ilgili hükümler erkekle ilgili hükümlere eşittir. Bunu Allah-u Teala Bakara 228'de bildiriyor. Diyor ki وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذ۪ي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُفِ. Talakı, erkeğin karısını boşamasını anlatırken sadece peki kadınların bir hakkı yok mu? Aleyhinde olanın bir misli lehlerine vardır. Şimdi erkeğin boşaması kadının aleyhine değil mi? Peki lehlerine vardır ya, kadın da ayrılabilir. Ama velir ricali aleyhine derece, erkeklerin onlara karşı bir dereceleri vardır. Yani bir şey hani ne diyelim, dereceye bir kalite farkı vardır. Yani miktarda değil de kalitede bir fark vardır. O ne? Kadının aleyhine mi? Değil. Niye değil? Biraz sonra göreceksiniz. Şimdi bir erkek karısını boşamak istediği zaman enti talikun der. Ben seni boşadım. Tabii iki tane şahit getirecek. Kadın adeti olmayacak. Eğer temizse temizlik süresi içerisinde eşiyle ilişkiye girmiş olmayacak. İki tane de şahit olacak. Şimdi bu durumda ben seni boşadım dedi mi, o andan itibaren kadın kendi başına bekler. Bakara 228'de en başta diyor ki vel mutallakat yeterabbasne bi enfusihinne felâfete kuru. Yani boşanmış olan kadınlar kendi başlarına, yani artık eşleriyle beraber değil aynı evde, kendi başlarına 3 kur beklerler. Yani 3 kere temizlenip adet görmek ya da 3 ay duruma göre ya da doğuma kadar. Aynı evde kendi başlarına. Peki erkek, kadın ben ayrılmak istiyorum derse وَاللّٰهِ تِلَخَافُ لَنْ شُوزَهُنَّ Aynen o şey, o şeydeki Nisa 128'de olduğu gibi. O zaman da erkek kendi başına. Erkek boşadığı zaman kadın kendi başına bekliyor. Kadın ben ayrılmak istiyorum dediği zaman seni boşadım kelimesi kullanılmıyor orada. Çünkü araya hakemlerin girmesi lazım. Kadın ayrılırken kocasından aldığı malları geri verecek. Ve burada bazen erkek ayet-i kerimede var. Bakara 20. Nisa 20. ayette var. Bazen erkekler karılarına verdiklerini almak için ona baskı yaparlar. Bu baskının olup olmadığı ortaya çıkması için hakemler devreye giriyor. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bunu koruduğunu açıkça söylüyor. Yani şimdi makalede hepsi var ama vakit bitiyor. Bir şey yapamayacağım. Ama inşallah bu makaleyi Arapçaya yazdık. İnşallah tercüme eder arkadaşlar yakında da. Koyarız siteye. Şimdi orada erkek işte kadın ayrılmak istediği an Allah erkeğe emrediyor. Vehturuhu nefil madacı. Ayrılmak istiyorsa artık onun yatağına girme. Erkek ayrılmak istediği zaman nasıl kadın kocasının yatağına girmiyorsa burada da erkek karısının yatağına girmeyecek. Ayrılmak isteyen o. O zaman sen de uzak dur. Ama tabii önceden nasihat et. Ya yapma, etme, bak işte şu var, bu var, işte çoluğumuz var, çocuğumuz var, etraf var, şu bu var. Ama baktın ki yok, kararlı, o zaman yatağından ayrı bırak. Ondan sonra vadribuhunne. Şimdi vadribuhunne onu dövün mü demek? Bakın darabe fiili Arapçada en geniş olan fiildir. Türkçede de öyledir ya. Yani şimdi şunu bir yakalarıma vurayım dersin. İşte şunu bir duvara vur. İşte şu boyayı duvara vurdum. Türkçe de bu, yani vurma kelimesi Arapça kadar olmasa bile çok anlamlıdır. Ama Arapçada darabe kelimesi en geniş anlamı olan bir kelimedir. Sözlükler bunu açıkça söylüyor. Darabe kelimesi mesela hanımların başlarına örttükleri başörtüsü de darabe kelimesiyledir. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَ عَلَى اَجْرِهِنَّ diyor. Yani o başörtüsünü kim öyle tercüme ediyor? Kafanıza böyle vurun, dışarı çıktığı zaman başörtünüzü alın, böyle dolaşın. Böyle tercüme eden var mı? Yani bu ama şimdi yok. Ayetler arası ilişkiyi ortaya koymazsanız anlayamıyorsunuz ki. Biz anlayamadık yıllarca. Ya çünkü öbür geleneksel eğitime göre yetişmişiz. Ama Allah'ın koyduğu kurala bakıyoruz. Burada ciddi bir yanlışlık var. Dersin başında da burada anlattım. Şimdi talebe ile ilgili Fatih'ten dinleyelim.
Evet, bu fiil yine biraz önce gösterdiğimiz kitab-ı ayn, yani en erken döneme ait lügatta. Hocamın biraz önce ifade ettiği şeyle başlıyor fiile. Yakav ala cemil e'mel. Yani pek çok fiille birlikte kullanılabilen, pek çok fiili ifade etmek için kullanılabilen bir fiil olduğunu söylüyor. Yine Mekayisul Lugah isimli şeyde, lugatta darabeye şu anlam veriliyor. Ennel arabe tekule adraber raculu fi beytihi ekame. Yani Araplar şöyle derler. Adraber raculu fi beytihi. Adam evinde konakladı, ikamet etti.
Türkçe'de kullan. Evine çakıldı, kaldı.
Gibi.
O manada yani.
Yine Tacül Aruz isimli yine meşhur bir lügat vardır. Burada da adraber raculu fi beyti ey ekame. Aynı ifade, yani adam evinde konakladı anlamında ve lügatçı diyor ki Araplardan büyük bir gruptan bu kullanışı duydum. Böyle bir kullanım.
El madrubu el mukimu mesela.
Evet, evet. Yani sözlükler, temel sözlükler bu anlamı veriyorlar. En azından fiilin böyle bir anlamının da olduğunu söylüyorlar.
Tamam. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de onunla ilgili örnekler var. Onu da veriyor da şu anda vaktimiz azaldı iyice. Artık ona şey yapamayacağız. İnşallah makale tercüme edilirse. Ama Arapçasını yayınladık. Şu anda Arapça sitemizde var. Arzu edenler onu indirebilirler. Şimdi burada bakın, boşanma, erkeğin boşanmasıyla kadının boşanması arasında Cenab-ı Hak bir denklik olduğunu bildiriyor. Zaten anlatıyor şeyde. uzun uzun anlatıyor. O bizim sitemizde var. Doğru bildiğimiz yanlışlar kitabında da var. Kadının boşanması, erkeğin boşanması meselesi. Şimdi burada diyor ki Allah وَلَّا تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ Nüşuzundan korktuğunuz kadınlar, erkeklere diyor. Ya bu kadın kafayı başkasına takmış, gidecek. Ayrılacak benden. Ya da beni sevmiyor, benden ayrılacak. Başkasıyla evlenme isteği de olmayabilir. تَعِذُوهُنَّ نَسَاتَ edin. Ya yapma, etme bak işte. Bunca zaman beraber yaşıyoruz. Biz çoluğumuz var, çocuğumuz var, eş var, dost var. Ben işte sen hatıralar var, ben seni çok seviyorum. Bir yanlışım varsa söyle falan diyebilir. Baktı kararlı. Aynı erkeğin iki tane kararlılığını göstermek için iki şahit getiriyor. Ondan sonra kadının adetli olup olmadığını tespit ediyor. Temizlik döneminde ilişkiye girmediği, bunu sadece erkek tespit etmiyor ki, şahitler de görmek zorunda, bilmek zorunda, ifade edilmesi lazım. Gerçi bunların hiçbirisi fıkıhta yoktur yani. Bunların hiçbirisi yoktur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de olan, çünkü bu evlenme ve boşanma ile ilgili Kur'an'da olup da fıkıhta olanı bulmak hemen hemen imkansız. Evet, şimdi şimdi oradan diyor ki o zaman ayrılın diyor. Yani madem sizden ayrılmak istiyor, eşinizin yatağına girmeyin artık diyor. Erkek ayrılmak istediği zaman da kadına diyor ki artık onun yatağına gitme. Peki vadribuhunne, artık onu o evde bırak. Evden de çıkarmayın yani. Evde kalsın. Sen de evde yaşa. Şeyde de öyle. Erkek karısını boşadığı zaman da kadın evden çıkmaz, çıkarılamaz. Ayet açıkça belirtiliyor. Aynen şey. Peki orada فَاِنْ اَطَعَنَكُمْ فَلَا تَبُغَ لِيهِنَّ سَب۪يلًا Eğer size itaat ederlerse başka bir yol aramayın. İtaat etmek ne demek? Nasihat ediyorsun. Diyorsun ki ya yapma etme. Tamam. Peki. Vazgeçtim. İtaat demek gönülden, içten, isteyerek, severek yapmak demektir. Dayakla itaat Türkçemizde vardır ama Arapçada yoktur. Arapçada döverek bir adama bir şey yaptırırsanız ona ikrah denir. İtaat denmez. Ve burada çok sayıda ayette vardır. İstersen bir tane örnek oku.
İtaat ve ikrah kelimesi birbirinin zıttı olarak ayetlerde geçer. Dolayısıyla hiçbir itaatin Kur'an'a göre ikrahla, yani zorla olamayacağını söyler. Mesela Fussilet suresinin 11. ayeti öyledir. İttiya tavan evkerha ifadesi kullanılır. Yine Ali İmran suresinin 83. ayetinde velehu esleme men fissemavati vel ardı tavan ve kerhan, yani
isteyerek ya da istemeyerek.
Yani itaat ve ikrah birbirinin zıttı olarak kullanılacağı için bu ayette, o Nisa suresinin 34. ayetindeki etaneküm ifadesi dayakla, sopayla, zorla yaptırılabilecek bir ifade olamaz.
Ben şimdi bu makaleyi yazarken bizim Arap arkadaşlarımız var, biliyorsunuz. Bizde 3 tane Arap çalışıyor şu anda. Gerçekten sahalarında çok çok kaliteli arkadaşlar. Şimdi ben gittim orada, yıllardır bu darebe kelimesi üzerinde şey yapıyorduk. Ya bak burada vadribuhun neden sonra veynatanekum geçiyor. Darptan sonra itaat olur mu dedim. Bizim Arapça sitesinin editörü olan Cemal Hoca dedi ki ya şimdi oturdu dedi. Hakikaten de Arapçada bu itaatla ilişkilendiren bir darp ve dövme anlamı asla verilemez. Bunun en küçük ihtimali yok dedi. Çünkü döverek ancak baskı altına alınabilir. Ama itaat gönülden, severek yapmaktır Arap dili itibariyle. Ha dedi, şimdi tam oturdu. Artık dedi hiçbir Arap bu vadribuhunne'ye niye dövme manası vermediniz diyemez dedi. Peki kardeşim, ben bu kadar tefsirlere şey yapıyorum. Bize hep diyorlar ya, yani şimdiye kadar hiç kimse görmedi de siz mi? Ben de hakikaten diyorum ya, hiç nasıl oldu da kimse görmedi? Şimdi yayınımız bitiyor. Son olarak şeyin, Yahya'dan bir ilan şey yapacağız. Belki haftaya devam etmek gerekebilir. Haftaya bunu bir devam edelim inşallah. Bu konu çok çok önemli çünkü Bu konuda aslında birkaç tane kitap yazmak lazım ama evet. Bir ilanımız var. Yahya'dan dinleyelim.
Evet, bizim Süleymaniye Vakfı olarak 2012 yılında kurduğumuz bir SUSEM var. Süleymaniye Vakfı Uzaktan Seminer ve Eğitim Merkezi. Bu alanında bir ilk olma özelliğini taşıyor biliyorsunuz. Burada İslami bir eğitim veriliyor. Kur'an merkezli tabii ki. Yani burada biraz önce dinlediğiniz konu gibi yüzlerce konu anlatılıyor. İnternet üzerinden susem.org sitesinden gerekli bütün malumatları edinebiliyorsunuz. Oradan kayıt yapılıyor. İki dönem. İlk iki dönemde 14 haftadan oluşuyor. Bir sonraki dönemde yine iki dönem 14 haftadan. Yani toplam 4 dönem 14'er hafta. Hangi dersleri veriyoruz? İşte Kur'an-ı Kerim dersi veriyoruz. Kur'an'ın nasıl anlaşılması gerektiğine dair Kur'an temelli İslam ibadet esasları dersleri veriyoruz. İslam inanç esasları dersi veriyoruz. İslam tarihi veriyoruz. Yani peygamberler tarihi, Muhammed Aleyhisselam'dan önce, Muhammed Aleyhisselam dönemi, daha sonra sahabe dönemleri falan her birini gerçekten o alanda uzman, o alanda eserler vermiş olan hocalarımız veriyorlar. Bu yıl 5. döneme giriyoruz. Bundan önce 2 mezun verdik. Herkese açık. Yani ne bitirmiş olmam lazım buraya kaydolmam için diye sormanıza gerek yok. Bir şey bitirmiş olmanıza gerek yok. Yeter ki isteyin. Herkese açık. Arapça biliyor olmak şart değil. Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından okuyabiliyor olmak şart değil. Bir bilgisayar ve bir internet bağlantısı SUSEM için yeterli. Fazlasıyla yeterli.
İstersen ben şu çok kısa bir özet yapayım. Bitti arkadaşlarımızın yayını. O SUSEM'i dinledik. SUSEM gerçekten çok mühim. Dünyanın her tarafından katılanlar var. Şimdi ayette diyor ki Allah-u Teala hem erkekler için Nisa 128, kadınlar için Nisa 34'te diyor ki baktınız ki sizden ayrılmak istiyor eşiniz. Nasihat edin. Kararlı gördüyseniz yatakta onu serbest bırakın. Madem ayrılmak istiyor artık onunla birlikte olmanızın bir anlamı yok. Ondan sonra diyor ki ve onu evden çıkarmayın. Ki bu Arapça dil olarak da başka anlam verilemez. Ondan sonra da diyor ki şey olarak eğer gönülden isteyerek tamam devam edelim derlerse şey yapmayacak. Evet. Dövün ibaresi diye dövün yok. Evden çıkarmayın diye değiştireceğiz. Doğru bildiğimiz yanlışlar kitabında dövün ibaresini değiştirecek misiniz? Tabii ki değiştireceğiz. Biz ki o kadar çok yanlışlarımızı düzeltiyoruz ki biliyorsunuz. Yani bir yanlışı bulduğumuz zaman arkadaşlarımız bilir. Ben telefon ederim yani unuturum diye. Bakarsın ki ölürüm. Telefon ederim arkadaşlar. Bak şöyle bir hatamızı bulduk. Burada da bulduk anlatıyoruz kardeşim. Hatasız olan bir tek Cenab-ı Hak'tı. Bize vahiy gelmiyor ki. Ne yapalım? Biz de bu geleneksel yapının ürünüyüz. Yani şey yapamayız. Nereden şey yapacağız? Ama arkadaşlarımız da gece gündüz çalışıyor. Ama doğrular ama şu anda artık bu kadın dövülmesi diye bir şeyin olmadığına %100 artık kesin sonuç ortaya çıktı. Çünkü ilgili ayetlerle. İşte orada kadının boşanma hakkıyla ilgili ayet o. Erkek baktı ki kadın ayrılmak istiyor. Bir başkasıyla evlenmek de isteyebilir. Kocasından hoşlanmayabilir de. O zaman işte nasihat eder. Kararlıysa artık onu yatakta serbest bırakır. Ayrılmak istiyorsan tamam artık karar senin. Saygılı olmak. Erkek ayrılmak istediği zaman nasıl kadın onun yatağına gitmezse erkek de karısının yatağına artık gitmez. Ve evden de çıkaramaz. Vadribuhunne o demektir. Onları evden çıkarmayın. Feynata anekum. O şeyde aynen erkeğin boşamasında da var. O süre sonuna kadar istekleriyle geriye dönebilirler. Ama iyi niyetli olmak şartıyla. Burada itaatta da gönülden istekli olması lazım. Erkekte de aynı şart var. Bakara 228'de. Baktınız ki hakikaten kadın kararlı. O zaman bir tane kadının ailesinden bir tane erkek ailesinden o 35. ayette var. Hakem göndereceksiniz. O hakem de Nisa suresinin 26. ayetinde olduğu gibi bir kadına karşı bir üçkağıtçılık var mı yok mu? Çünkü bazen erkek karısını bıktırır ki elindekilerini alsın, yeni bir şeyle evlensin. Onun tespitiyle alakalıdır. Mesela Osman radıyallahu anh bir küpe ver ayrıl kocandan demiştir. Bütün mallarını değil. Ama bazen de tüm mallarını. Mesela Resulullah da bütün ağırlıklarını ver demiştir. Çünkü kadın kocamın hiçbir suçu yok. Ben sevmiyorum demiştir Resulullah. Sevmiyorsan niye sevmiyorsun dedi dememiştir Resulullah. Sevmiyorsan sevmiyorsun. Yani kızım sev desen yani, emirle sevmek, sevmek olmaz ki. İşte olay bu. Tamamen kadının boşanmasıyla, eşinin boşanmasıyla ilgilidir bu ayet. Bütün sistem ona göredir inşallah. Haftaya bu konuya herhalde tekrardan değinmek gerekecek. Çünkü anlatmadığımız dünya kadar şey var ve belki haftaya kadar da bir sürü sorularınız olabilir. Sorularınız varsa internetten bize sorun. Çünkü o sorular bizim ufkumuzu açıyor. Yani siz hepinizle beraber çalışıyoruz. Allah razı olsun. Böylece de bugünkü dersin sonuna vardık. Belki haftaya şeye de temas ederiz. Kurban öncesi olduğu için. Kurban konusunda da bazı sorulara cevap vermeye çalışırız. Ama bu konu çok büyük bir konu. Yani öyle bir iki derste, üç beş derste pek bitecek bir şey değil. Ama Allah'a çok şükür ki şöyle ben arkadaşlarımı topladım. İlk bir müzakere yaptık bu konuyu. Dedim ki arkadaşlar bu konuyu Allah çözmeyi nasip etti. Buna karşılık Cenab-ı Hak bütün dünyayı verseydi hangisini tercih edersiniz? Dediler ki ya dünya elimizden çıkar gider ama bu sürekli kalacak bir çözümdür. Biz bunu tercih ederiz. Öyle değil mi? Tabii yani. Biz bunun yerini bir şey tutar mı? Yani Cenab-ı Hakk'ın ayetine verilen yanlış anlamı Allah'ın ayetleriyle ortaya koymuştur. Allah'a hamdolsun. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler ve Allah'ın dinine çok iyi hizmetler diliyoruz. İnşallah hep beraber bu hizmeti yürütürüz. Allah yardımcımız olsun.